Herkese iyi akşamlar. Çevrim içi özgürlük buluşmalarından hepinize merhaba. Yine Türkiye'nin 100. yılının seçimlerini konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz İlteriş Ergun. İlteriş hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Nurettin. İyi akşamlar herkese.
Bugün yine biz bir formatımız var. Seçim öncesi başladık bu formata. Seçim sonrasında da devam ediyoruz. Formatımız seçim sonuçlarını konuşmak. Seçim öncesinde tabii seçimlerin kampanyaları konuştuk, adayları konuştuk, ittifakları konuştuk ve artık sonuçları konuşmaya devam ediyoruz. Ben her konuğumdan genel bir değerlendirme alarak, genel değerlendirme alma klişesine riayet ederek başlıyorum. Senle de öyle başlayalım. Bu sonuçları sen nasıl değerlendiriyorsun? Ki bunu öngördüğünü de biliyorum. Onu da belirteyim.
Evet, hatta belki hatırlarsın, seninle de bir program yapmıştık. Seçim kampanyasının başladığı tarihlerde bir erken bir tarihti. Buna ben çok önceden, bir yıl öncesinde aslında bir kaybetme patikası olarak bu süreci adlandırıyordum. Bunun da en temelinde aslında ittifak siyasetinin risklerinin çok fazla olduğu ve bu risklerin tamamına yakınının muhalefet tarafından da bu tuzağa düştüğünü düşünüyordum. Özellikle toplumsal talebi politize edilememesi. Çünkü çok farklı ideolojik yapıdaki partilerin bir araya gelmesi siyaset yapmayı çok zorlaştırıyor. Ve bu zorlaşmanın sonucunda da siyaset elitler arası bir oyuna dönmeye başlıyor. Toplumsal talepten kopunca da seçmen aslında ikincil bir pozisyona düşüyor, statüye iniyor ve toplumla siyasi partiler arasındaki bağ, arasındaki mesafe açılmaya başlıyor. Bu da muhalefetin seçim kazanma olasılığını ve buna paralel bir şekilde böyle bir ittifakın karizmatik bir lideri ortaya çıkarma olasılığını düşürüyordu ve tam da beklediğimiz gibi oldu. Aslında geçtiğimiz bir yılda iktidarın kazanma opsiyonları oldukça sınırlıydı. Fakat bu opsiyonların hemen hemen tamamına yakını muhalefet tarafından ona aslında altın tepsi sunuldu diyebiliriz. Yani bütün sürecin özellikle Eylül ayından itibaren, yaz sonundan itibaren baktığımızda Erdoğan yeni bir patikaya girdi. Söylemlerini değiştirdi, politikalarını değiştirdi. İşte ben bunu paternalist milliyetçi patika diyorum. Yani bir tarafıyla ekonomik popülist, öbür tarafıyla da güvenlik politikaları üzerinden bir milliyetçi siyaset. Buna karşılık muhalefet bu politikaların hiçbirine cevap veremedi. Bunun yerine seçimi kazanmışçasına bir büyük rehavet içerisinde çok da incir çekirdeğini doldurmayacak konuların etrafında dolaşarak bir kampanya yapmaya çalıştı. Onu da başaramadı ve sonuç itibariyle böyle bir seçim mağlubiyeti geldi. Peki şimdi bu hezimetin sonucunda biz ne görüyoruz? Nasıl bir Türkiye tablosu görüyoruz? Yine Nurettin, ben bunu Kasım-Aralık aylarında yine ilk defa dile getirmeye başlamıştım. Macaristan ve Orta Avrupa siyaseti çalıştığım için yakından gözlemlediğim bir ülke ve orada 2022 seçimlerinde yine muhalefet çok büyük bir umutla ve motivasyonla sürece dahil olmuştu. Fakat bu sürecin sonunda ciddi bir hezimet aldı ve hezimetten sonra bir daha toparlanamadı. Yani kendi aralarında bir büyük kaotik iç savaşa girdiler diyebiliriz ve daha önemlisi ve tehlikelisi muhalefet partileri halkın gözündeki, kendi seçmenleri gözündeki meşruiyetini kaybetmeye başladı. Ve bu meşruluk kaybı toplumsal muhalefetin de artık gerilemesine neden oldu. Bir pasive dönmeye başladı. Aslında ben bunu şeye benzetiyorum. Post-komünist rejimler çalışanlar iyi bilir. Yani biraz böyle 56-68'i gören, dolayısıyla Sovyet şiddetini gören ve Sovyet şiddetini gördükten sonra muhalefeti bırakan pasif Orta ve Doğu Avrupa seçmenlerindeki o moda geçmeye başladı Macaristan'da ve Türkiye'de de benzer bir sürecin gelme ihtimali var. Birazdan özellikle şu anda muhalefet partileri içerisindeki tartışmaları derinleştirdiğimiz zaman bunun da tam olarak ne demek istediğimi daha iyi açabilirim.
Şey vardı değil mi? İmre Nagy vardı bir Macaristan başkanı.
Tabii.
Evet. Aklıma geldi 56 deyince, 56-68.
Ama 56'dan sonra da sert bir işte İmre Nagy ve arkasından gelen komünist rejim ve sonra Kajar rejimi ve ilk döneminden sonra bir daha muhalefet çok yoğun, yani komünist rejime direnen muhalefet toparlanamamıştı. Benzer bir şey aslında yaşanıyor. Yani sağ popülist rejimler böyle büyük bir darbe indirdiği zaman muhalefete kendini rahat konsolide edebiliyor. Yani artık şu saatten sonra toplumsal bir krizin, ekonomik bir krizin doğrudan siyasi bir krize evrilme ihtimali çok düşük. Çünkü siyaset yapılmıyor. Yani siyaset yapmayı çok önceden bıraktı muhalefet. 2019'da aslında seçimi kazanıyoruz havasına girmişlerdi. Ya bunun da tabii çeşitli aktörler aracılığıyla yapay bir şekilde, suni bir şekilde inşa edilmiş bir dönem olduğunu biliyoruz. İşte bir kısım bir elit network'ü, birazdan belki adlandırırız, bir elit network'ü intikamcı duygular içerisinde uzun zamandır siyasi arenada yer almayan bir grup bir anda muhalefeti akıl veren, yön veren bir şeye dönüştü. Bir böyle derviş ve filozof karışımı bir modele girdiler ve bu kaybetme patikasına ne yazık ki muhalif partileri soktular. Tabii bundan sonrası için çok sıkıntılı bir süreç bütün partileri bekliyor ve tabii ki en başında ana muhalefet partisini bekliyor. Çünkü hem adayın o partiden çıkması, hem sorumluluğunu üstlenmesi kampanyanın, hem de bunu çok da demokratik yollarla yapmaması tartışmaların odağında bu partinin olacağını bize göstermeye başladı.
Şimdi çok güzel özetledin. Teşekkür ederim. Biz seninle seçim kampanyası döneminde yaptığımız hem işte yazışmalarda, konuşmalarda Erdoğan ilk turda bile kazanabilir diyorduk. Tabii bunları fahiş edemedik. Gerçi ben söyledim, sonra linç de yedim ama neyse, orası önemli değil. Bir şey soracağım. Senin sürekli üzerinde durduğun bir tespit var. Bu altılı masayı Ponzi sistemine benzetiyorsun. Evet. Yani en bir dolandırıcılık tırnak içerisinde, altılı masada bir dolandırıcılık faaliyetinin yürütüldüğünü de öne sürüyorsun Ponzi sistemi diyerek. Orayı biraz açar mısın? Orada o Ponzi benzetmesinden kastın nedir?
Şimdi aslında bu bu benzetmeyi ilk yaptığım tarih yine bu adaylık tartışmalarının en yoğun yaşandığı Saraçhane sürecinde başladı. Yani Saraçhane sürecinde, burada izleyen dostlarımız da hatırlayacaktır, çok siyasetin doğasına uygun olmayan bazı tartışmalar başladı. Yani burada aslında Türkiye'de muhalefeti zafere götürebilecek bir doğal lider. Yani bu lider kendi kişisel özelliklerinden dolayı ortaya çıkmadı. Fakat yapısal koşullar ve konjonktürel şanslar onu oraya taşımıştı. Fakat bunun arkasından enteresan bir şekilde yükselen muhalif dalgayı doğrudan baltalayan bir yeni sürece girildi. Ve bu baltalama sürecinde benim aklımda ilk defa bu ışık yanmaya başladı. Yani burada bir siyaseten tırnak içinde dolandırıcılık olabilir. Çünkü toplumun çıkarlarını ve siyasi muhalefetin, toplumsal muhalefetin çıkarlarına uygun olmayan bir siyaset inşa edilmeye başlandı. Ve bu inşanın temelinde kesinlikle bir kamusal, ulusal ve toplumsal çıkar yok. Burada bir hiziplerin çatışması ve çıkarı var şeklinde. Tabii ki bu çıkar network'ü nasıl çalışıyor? Asıl Ponzi sistemi benzetmesi de burada aslında önemli bir noktayı buluyor. Ben aslında onların anatomisini orada çizmeye çalıştım Nurettin. Çünkü her ne kadar dar bir hizip olursa olsun, bir oligarşi olursa olsun, peşine kitleleri takabilmesi için çok ciddi bir umut yaratması lazım. Bu umudun da eğer yanlış bir siyasi strateji izliyorsanız eğer, suni bir şekilde yaratılması lazım. Suni bir şekilde yaratılması için ne lazım? Ciddi bir maddi bir maddi taban temel lazım ve bu maddi temelin maddi temel üzerinde siyasi projeye hizmet edecek akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve işte anketçi. Tabii insan aygıtı gerekiyor. Şimdi bu bir model aslında ve burada bu model, buradaki insan figürleri, burada muhalefeti yönlendirme kapasitesine sahip kişiler ve bunların çoğu kamuoyu görünürlüğüne de sahip. Bunlar sürekli olarak bu umudu aslında büyüttüler, yücelttiler. Çünkü toplumda çok ciddi bir direnç vardı. Yani deprem öncesindeki tartışmaları hatırlayın. İşte Kılıçdaroğlu aday olmasın, genel merkeze gidelim, işte böyle kendiliğinden, toplumdan çeşitli noktalarından, yani herhangi bir siyasi partiden değil, doğrudan toplumun kendisinden gelen bazı direniş noktaları oluşmuştu, belirmişti. Ve bunu medya aracılığıyla aslında üstesinden gelmeye çalıştılar. Dolayısıyla bu umudu sürekli diri tutmaya çalıştılar. Onlar da biliyordu ki bu çok riskliydi. Onlar da biliyordu ki burada kesin bir zafer yoktu. Onlar da biliyordu ki Kılıçdaroğlu en iyi aday değildi. Hiçbir ankette diğer iki adayın üstünde oy alamıyordu. Fakat yine de bu yola girmeyi seçtiler ve burada da umudu canlı tutmaya çalıştılar ve bu umudu canlı tutabilmek için sürekli olarak işte Ponzi sistemindeki gibi bu sefer olacak, bir daha yatır parayı, bu sefer olacak diye bu umudu pazarlamayı seçtiler ve sonunda ne oldu? Sonunda bu seçim son seçim denilen bir yerde bugün ne görüyoruz? İşte çok da önemli değil aslında bu seçim. Bugün yapılan tartışmalara baktığımız zaman gayet normal olağan akışına dönmüş gözüküyorlar ve bu Ponzi şeması aslında faş edilmiş bir noktaya gelmiş oldu.
Ya bu özellikle siyaset üstü denklem burada çok önemli. Ben de altılı masanın neden kaybettiğini analiz ederken işte 5 başlık çıkardım. Bunlardan bence ilki düğmenin yanlış iliklendiği yer 2018 ve 2019'da uygulanan ve görece de başarı kazanan, 2019'da o başarı taçlandı zaten büyük şehirlerin kazanılmasıyla birlikte, Millet İttifakı yapısının altılı masaya evrilmesi oldu. Şimdi dikkat edilirse Millet İttifakı yapısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin rolü ve hiyerarşisi, İyi Parti'nin rolü ve hiyerarşideki konumu, Demokrat Parti'nin, Saadet Partisi'nin belliydi. Ama altılı masaya geçtikten sonra hem Millet İttifakı'nın akıbeti sorgulanmadı. Ya ne olacak bu Millet İttifakı? Burada bir seçim tecrübesi geçirmiş 4 parti var. Deva ve Geleceğin eklemlenmesinden sonra o altılı masa sanki siyaset üreten bir yapıdan ziyade hakikat inşa etmeye çalışan bir ulular meclisine dönüştü. Sen dedin ya biraz önce hani bunlar artık büyük bir fazilet hale atfedildi ve oradan da siyaset çıkmadı. Biraz da aslında bunu da konuşmak lazım. Yani altılı masa yapısının cari olduğu, tedavüle girdiği günden sonra biz neden Millet İttifakı'nı hiç konuşmadık? Ya da konuşanlar neden çoğulculuğu istemiyor musunuz sopasıyla susturulmaya çalışıldı? Benim bu tahlilim, daha da ben uzattım tabii bunu da, şimdi senden rol çalmayayım, konuk sensin. Burada sen ne dersin? Yani neden Millet İttifakı yapısını biz konuşmadık? Düğmenin yanlış iliklendiği yer orası mıydı? Buyur, söz sende.
Yani aslında şimdi bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor ve açık konuşmamız gerekiyor. Bugüne kadar herkes belli oranda bildiği gerçeklerin bir kısmını sakladı, tuttu. İşte kendisine göre bir siyasi pozisyon aldı ve toplumsal çıkarı düşünerek bilmiş olduğu şeylerin bir kısmını sakladı. Ama bugün baktığımız zaman zaten altılı masa Nurettin hiçbir zaman seçim kazanmaya dönük bir stratejiye göre dizayn edilmemişti. Peki neye göre dizayn edildi? Yani burada senin yorumlarının tamamına katılmakla beraber buradaki amaç neydi aslında? Buradaki amaç Millet İttifakı'ndaki ortağı dövmekti. Yani burada Kılıçdaroğlu ve Politbürosu'nun yapmış olduğu kurgudaki temel amaç kendi taleplerini ve politik amaçlarını özellikle Deva Partisi'ni kullanarak, çünkü hatırlayın Deva Partisi kurulduğu zaman büyük bir umut pompalanmıştı yine muhalif medya tarafından ve bir anda böyle liberal sağın, liberal muhafazakar sağın kalesi olma ümidiyle büyük anlamlar atfedilmişti. Aslında bu anlamların atfedilmesinin altında yatan neden bu bahsettiğim dengeleme siyasetiydi ve hakikaten de altılı masanın gelişen süreçlerine baktığımızda çok skandal işler var. Yani bunları tekrar tekrar konuşacağız. Çünkü Türkiye'nin açılabilmesi için önünün ve muhalefetin tekrar ayağa kalkabilmesi için bu meselelerin tekrar konuşulması lazım. Bu skandal işlerin içinde aslında burada bir Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu ittifakını ve onlara daha sonra da Temel Karamollaoğlu katıldı. Çok net bir şekilde gördük. Peki mesela nedir? Yani bu burada kastettiğimiz şey aslında biraz da Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin sağ siyaseti yanlış okumasından kaynaklanıyor. Yani entelektüel bir hata da var, stratejik bir hata da var. Entelektüel hatanın temelinde de şöyle bir şey var. Yani dünya sağı 2002'deki gibi değil. Yani Türkiye sağı da 2002'deki gibi değil, dünya sağı da 2002'deki gibi değil. Artık liberal, muhafazakar bir model dünyanın hiçbir yerinde seçmenler tarafından satın alınmıyor. Artık ulus devlet merkezli ve refah harcamaları keynezyen bir model merkezli daha muhafazakar milliyetçi diyebileceğimiz, fakat bunun muhafazakar tonunun 1980'lerdeki gibi dinden ziyade daha çok geleneğe dayanan çeşitli formları yükseliyor. Ve bu formları Türkiye'de de yükseliyor. Aslında Türkiye'de Deva Partisi'nin %1'lik, %0.5'lik, belki %0.2'lik bir parti olarak kalmasında, fakat İyi Parti'nin altılı masaya girmesinden önce 15'lik, 17-18'lik bir bandla yükselmesinde ve AKP'nin içerisine girdiği dönüşümde, yani AKP'yi bugün bir siyasal İslamcı bir parti olarak kabul edebilir miyiz? Ben hem kadrolarında, hem söyleminde, hem çeşitli politikalarında ciddi bir değişiklik görüyoruz. Yani burada onlar da aslında bu küresel sağ siyasetteki evrime uygun bir şekilde bir pozisyon alıyorlar. Fakat burada dediğim gibi muhalefette özellikle CHP'de ve Deva Partisi'ndeki elit grubu bu dönüşümü iyi okuyamadı. İyi okuyamayınca liberal muhafazakarlığın büyük bir toplumsal talebinin, büyük bir toplumsal desteğinin olabileceğini düşündüler. Bu çok büyük bir falsoydu ve bu olmayınca da o zaman büyüyen ortak olarak İyi Parti'yi iyi dengeleme, gerekirse onu hapsetme ve kendi siyasi senaryosunu oraya sıkıştırma üzerine bir şey çizildi. Dolayısıyla böyle bir yapıdan, yani burada zaten bir güvensizlik, böyle bir güvensiz yapıdan bir güçlü siyasi alternatifin çıkmayacağı çok açıktı ve öyle de oldu. Şimdi insanlar unuttu, yani altılı masada aday belirleme sürecini liderlerin karar verdiği şekilde bile olmadı. Altılı masa kendi koymuş olduğu iç hukuk kurallarına bile uymadı. Yani biz bu masanın Türkiye'yi tekrar hukuk devleti, küresel anlamda hukuk devletine göre, hukuk devleti esaslarına göre yeniden kurgulayabilmesini düşünüyorduk. Düşünürken henüz kendi iç hukukuna bile uymayan, sadece kendi siyasi gündemini siyasi pazarlıklar üzerinden kabul ettirmeye çalışan bir modele döndü. Dolayısıyla böyle bir yapının da siyaseten başarı getirmeyeceği çok açıktı.
Sana bir ekleme yapmak istiyorum. İlteriş Hoca'nın bahsettiği masanın kaçıncı toplantısıydı? Zannediyorum 7 ya da 8. Demokrat Parti'nin ev sahipliği yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı adayının liderlerin uzlaşısıyla, buradaki uzlaşı da oy birliği, oy çokluğu değil. Yani birinin şerhi olması durumunda dahi o konuşulan adayın kabul edilmeyeceği deklare edilmiş oldu. Onu tekzip ettiler kendi hamleleriyle. En son 6 Mart sürecinde o tekzip edildi. İlteriş onu kastediyor, anlıyorsun değil mi?
Bunu da koyalım. Yani bir de attıkları imza var. O da İyi Parti'deki altılı masa toplantısında halka soracaklarına ilişkin bir ibare vardı. Fakat bu ibareyi de uygulamadılar. Yani dolayısıyla yani bu çok kritik bir şey. Çünkü hakikaten ittifak demek, mevzuat demek, ittifak demek hukuk demek. Yani ittifak demek protokol demek. Siz henüz bu protokoller üzerinde bir uzlaşı yapamıyorsunuz, bir krize döndürüyorsunuz. O zaman özellikle Cumhur İttifakı'na daha önce oy vermiş seçmene nasıl hitap edebileceksiniz? Türkiye'yi daha huzurlu, güvenli bir şekilde yöneteceğinizi nasıl ikna edeceksiniz? Ki seçim sonuçları da gösterdi ki Türkiye'nin yaşadığı en büyük ekonomik krizde, Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerinden bir tanesinden sonra bile iktidar geçtiğimiz seçimlere yakın bir oy oranıyla karşımıza çıktı.
Ya hep o örneği verdim. Demirel'in dedim boş tencere hükümet devirir sözüne fazla itimat ediyorsunuz. Merhum Cumhurbaşkanımızın bir sözü daha var. Halk yaz sebze gibidir, günlük yaşar. Yani umudu göremezse eskiyi yayılır yine. Şimdi bu noktada izleyicilerimizin soruları olabilir. Kendileri sorularını yazsınlar. Ben İlteriş Hoca'ya soracağım. Bu noktada benim senden ayrıştığım bir yer var. Onu da sana sormak istiyorum. Şimdi evet, burada Deva Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği bir hizbin kendi oyunlarını, bu oyunu da kötü anlamda söylemiyorum, siyasi oyunu, ritmini masaya dayatmasını görüyoruz. Ama burada Meral Hanım neden yanına bir müttefik çekemedi? Mesela Gültekin Uysal'ı kaybetmesini ben çok garipsedim. Yani Gültekin Uysal en azından İyi Parti'den milletvekili seçilmiş. Ya da şöyle sormak istiyorum. Meral Akşener kendi elinde bulunan siyasi gücü masaya yansıtabildi mi? Ben o noktada kendisini eleştiriyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani tamam, Kılıçdaroğlu ayakta ama Meral Akşener'de aksiyon olabilirdi.
Bence orada katılmakla beraber sana şöyle bir birkaç nokta var bana sorarsan. İki temel şey var. Tabii bugün daha iyi anlaşılıyor bu. Birincisi şu. Az önce bahsettiğim bu protokol meselesine bence çok fazla, protokol meselesini çok fazla önemsedi. Yani zaten atılmış, yapılmış bir düzenleme var. Dolayısıyla bu düzenlemenin içerisinde ben rahatlıkla kendi istediklerimi öyle veya böyle artısı ve eksisi içerisinde uygulatabilirim diye düşündü. Yani buradaki temel noktalardan bir tanesi aslında altılı masa anayasasına güvenmekten kaynaklandı ve bu güvenmenin sonucunda ciddi bir siyasi boşluğa aslında gitti. Ama ikincisi, bunu tabii daha sezgisel anlıyoruz. Bence altılı masayı çok önemsemedi Nurettin. Yani şundan dolayı çok önemsemedi. Altılı masanın böyle büyük bir siyasi pazarlığa girişebileceğini ve bu siyasi pazarlığın sonucunda adayı ve bu aday kurgusunu rahatlıkla götürebileceğini bence düşünmedi. Fakat bununla beraber şunu da bugün yine vurgulayabiliriz. Mesela şimdi bir arkadaşımız da yorum yapmış. Ben de altılı masaya İyi Parti'nin katılmasının çok riskli olduğunu çok erken dönemden itibaren söylüyordum. Yani çünkü bunun da en temel nedeni şu. Şimdi az önce bahsettiğim bu küresel ölçekte büyüyen dalganın birinci temsilcisiydi İyi Parti'nin durduğu pozisyon. Yani kendilerinin söylediği bu aslında senin de güzel bir vurgun var Demirel üzerinden. Post Demirel ve şey Neo Demirel yani bir modele gidiyordu. Yani güçlü bir ulus devlet, ciddi bir paternalist ekonomi politikaları kalkınmacılık olarak işte söylüyorlar. Bir taraftan da bir neo milliyetçilik üçlemesiyle biraz göçmen karşıtlığının da içerisinde olduğu bir yeni tipte milliyetçiliğin sembol partisi haline geliyordu ki böyle bir koordinat sistemine oturan bir partinin en fazla kaçınması gereken şey kendisine benzemeyen özellikle de tırnak içinde sağ ve sol liberallerin oluşturduğu ki bu dalganın tam zıttı yani bu dalganın yıkmak için geldiği network'le ittifak yapmasıydı. Bence burada ciddi bir hata oldu. Yani altılı masanın başında zaten böyle bir hata oldu ama devamında da bu protokol ve önemsememe meselesi yani buradan büyük bir siyasi strateji ve kurgu çıkamayacağı meselesi yanıltan iki nokta oldu ki İyi Parti'nin de ivmesini ne kadar engellediğini aslında seçim akşamı gördük. Burada enteresan başka bir olay daha var. Onu da izin verirsen söyleyeyim. Çünkü bu kritik bir şey. Bir milliyetçi parti için özellikle İyi Parti için söylüyorum. Yani 2018'de henüz parti tabelası asılmadan gelen doğal seçmenleri ki bunlar daha çok DYP'nin seçmenleridir. Bu şöyle DYP seçmenleridir. 2007'de dahi Demokrat Parti Anavatan Partisi birleşmesinde bu CHP'yi terk etmeyen seçmenlerdir ki bunlar İyi Parti'ye ilk gelen. Yani MHP'deki muhaliflerle beraber.
Kopan gruptur bu.
Evet, aynen. Bu iki grubun koalisyonu aslında İyi Parti 2018'de parti tabelası yokken birçok yerde %10'lara taşımıştı. Burada ben ilçe bazlı anketlere baktığım zaman bu seçmenli bir hayal kırıklığı yaşandığını görüyorum. Özellikle altılı masa siyasetinin sonucunda. Bunlar çünkü dediğim gibi daha bağımsız bir sağ siyasi parti talebiyle aslında buraya yüklendiler ve buradan çok büyük bir beklenti olmadan gelmişlerdi. İşte Isparta Burdur hattındaki seçmenlerden bahsediyorum Antalya'daki. Ve burayı kaybetme riski var. O yüzden yerel seçimlere doğru eğer altılı masa konjonktürüne devam ederse veya ittifak modeli içerisinde devam ederse ki alternatif aksi yönde çok fazla açıklama geliyor ama bir uyarı olarak söyleyelim. Ve organik seçmenlerini kendisiyle doğrudan bağı olan seçmenleri kaybedersek çok ciddi bir tehlike içeriyor diyebiliriz.
Bir de şöyle bir ekleme yapacağım. İyi Parti'nin temsil ettiği siyasi diskur senin o revaçta olan dalgayla uyuşuyor ama İyi Parti aynı zamanda liberal demokratik değerlerin bazılarını da kapsayan bir pozisyona doğru gidiyordu. Yani merkez sağlaşma temayülü İyi Parti'de oluşuyordu ve fakat o da baltalandı. Şimdi sorular var. Soruları ileteceğim ama İlteş'le olan bizim sohbetimiz, programımız bitsin. Daha sonra bütün soruları tek tek soracağım. Şimdi evet İyi Parti'yi konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşalım biraz da. Çok sorulan bir soru var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bundan sonra neler bekliyor? Kemal Bey istifa eder mi? İşte sürekli herkesin toplumsal mutabakatın üzerinde sağlandığı bir Ekrem İmamoğlu figürü var. Ne dersin? Cumhuriyet Halk Partisi neler bekliyor? Yoksa Kemal Bey yine süreci soğutarak 2024 seçimlerine gidecek mi? Söz sende.
Nurettin biliyorsun 90'lı yıllarda daha çok modaydı da yine hala böyle gazetecilerin çok sevdiği bir başlık var işte sular ısınıyor. İşte CHP'de sular ısınıyor falan. Bence
Kayıt.
aynen bence sular ısınmıyor CHP'de. Yani şu anda CHP'de sular ısınmıyor. Bence başlık olsaydı bu olurdu. Bu da aslında
Evet.
neyi gösteriyor? Böylesi büyük bir hezimetten sonra bile yani şu ortamda alınan hezimetten sonra bile siyasi partinin, CHP'nin kurumsal olarak organlarının alternatif bir siyasi model geliştirmekten yoksun bırakıldığını gösteriyor. Yani aslında parti içinde çok otoriter bir yönetimi olduğunu gösteriyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve bu otoriter yönetimden kaynaklı olarak ne bir il başkanından, ne bir işte milletvekili grubundan, ne de bir partide daha önce siyaset yapmış bir ekipten herhangi bir challenge, bir meydan okuma bu noktada göremiyoruz. Dolayısıyla sular ısınamıyor ve Kemal Bey'in klasik taktiği az önce senin güzel özetlediğin klasik taktiği yerel seçimlere kadar işleyecekmiş gibi gözüküyor. Ve fakat burada dış kulvardan gelen biri var. O da İmamoğlu. Fakat İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini karşısına alarak bir siyasi proje geliştirmesi de oldukça zor gözüküyor. Bunun da iki nedeni var. Birincisi partinin delegasyon ve genel başkan seçimi yapısındaki sıkıntılar ki muhtemelen seninle bir daha program yaparız. Bunu belki ayrıntılı konuşmak faydalı olur. Burada çok siyaset bilim açısından da siyasetin doğası açısından da çok ilginç noktalar var. Bu delegasyon yapısını aşması çok zor. İkinci olarak da şahsi bir mesele olarak yani Ekrem Bey eli güçlüyken bir cumhurbaşkanı adaylığı götürebilecekken Saraçhane sonrasında bunu yapmayı tercih etmedi. Bir gün sonra Altılı Masa'nın mitinginde bir anlamıyla bu liderlere sunuculuk yapmayı tercih etti. Şimdi böyle bir burada ciddi bir aksiyon alma eksikliğini ben görmüştüm. Dolayısıyla burada iki temel sıkıntı gözüküyor gibi. Fakat burada eklememiz gereken birkaç durum daha var. Yani bu Kemal Bey'in adaylığı üzerine inşa eden, Kemal Bey'in adaylığına kafa yoran ve bu adayla inşa eden ekip aslında adaylıktan önce şöyle bir soruyla karşı karşıya gelmişlerdi. Demişlerdi ki biz bu seçimi kazanalım A şıkkı B partideki iktidarımızı da koruyalım. Peki bu seçimi kazanmanın ve partideki iktidarı korumanın olumlu yani birinci yolu nedir? Kemal Bey'in adaylığıyla bu seçimi kazanmak. Eğer Kemal Bey seçimi kazanırsa zaten biz Kemal Bey'in ekibi olarak ve bu projeyi inşa etmiş network olarak buradaki şeyin sürecin başında oluruz. İkincisi Kemal Bey kaybederse de içeride hiç kimseyi bırakmayacağımız için ve bir kaybetme durumu olduğu için yani X şahsı muhalefetin içerisinde kazandığı zaman kendilerini kazanmış olarak görmeyeceklerdi. Bu nedenle de Kemal Bey'in kazanamadığı takdirde de işte Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi gibi bu adaylığın engellenerek tekrar parti içerisindeki güçlerini devam ettirmek istiyorlardı ve Nurettin bu stratejileri de oldukça başarılı olmuş
Oldu.
gözüküyor şimdilik. Hakikaten Türkiye ve muhalefet ve toplumsal muhalefet kazanamadı fakat CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına imza atan siyasi ittifak kendi oligarşik çıkarları için büyük bir zafer kazanmış gözüküyor.
Ki zaten Kemal Bey iktidara gelme konusunda iyi bir usta olmasa da parti içi iktidarını koruma konusunda mahir bir usta. Yani bunu bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu yapması çok daha büyük. Hatta Tayyip Erdoğan'dan daha başarılı olabilir o konuda. Yani Tayyip Erdoğan bu kadar yenilgiden sonra belki kalamayabilirdi. Bu da işin bir başka spekülatif tarafı. Peki
Kesinlikle.
İYİ Parti'de ne olacak? Yani İYİ Parti'de senin tabirinde sular ısınıyor mu? İYİ Parti'de bir soğuma var mı? İYİ Parti özelinde ne söylersin?
İyi Parti için şöyle bir yorum yapmak bence doğru olacaktır. Bütün bu süreçte İyi Parti üzerindeki baskıyı azaltan şey nedir diye sorarsan, yani 3-6 Mart krizidir diyorum. Yani 3-6 Mart krizinin, yani İyi Parti'nin yapmış olduğu bu çıkış aslında bugün durdukları pozisyonun zoraki olduğunun anlaşılması ve seçmen de bunu satın almış gözüküyor. Nurettin sen ne dersin bilmiyorum ama yani burada bir haklılık olma hali, yani kapasite kaybı, siyaset yapma becerisindeki düşüklükler ve bunu seçmene aksettirme, hissettirme ve kampanya sürecindeki
Katılıyorum sana. Bunun siyasetin yapması lazım bu saatten sonra.
kesinlikle. Onu şimdi yani ikinci etapta söyleyecektim. Ve yani bu kampanyadaki eksikliklere rağmen 3-6 Mart krizindeki pozisyonu bugün İyi Parti'yi suyun üzerinde bırakan ve bu tartışmaları aşmasını gerektiren şey bu. Aslında İyi Parti için bence temel seçim yani buna benzer bir kaotik durumun oluşma ihtimali ancak yerel seçimlerden sonra belli olacak. Çünkü tam da senin dediğin gibi burada bir şey yapmaya çalışıldı gözüken o. Fakat bir şekilde olmadı. Yani bu bir şey yapmaya çalışılırken 6 Mart'ta geri dönüldü ve istenilen sonuç alınamadı. Bunun iyi irdelenmesi lazım ve bu irdelendikten sonra tam da senin dediğin gibi yerel seçimlere doğru partinin buradaki pozisyonunu, siyasetini, ideolojisini net bir şekilde ortaya koyması lazım. Bence burada İyi Parti'nin ben bunun da yazısını kısa bir süre sonra yayınlayacağım. Yani bir kimlik krizi yaşama ihtimali var ve bu kimlik krizini aşabilmesi için kim olduklarını, nerede durduklarını ve niçin orada durduklarını çok net bir şekilde seçmene anlatmaları gerekiyor ki sağ alternatif bir parti olarak kendi kimliği üzerine bir siyaset inşa edilebilsin.
Ki İYİ Parti'nin bu konuda rakipleri de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir rakibi yok. Milliyetçi Hareket Partisi bir rakip. Zafer Partisi bir rakip. Yani İYİ Parti tek de değil. Hani milliyetçi partilere baktığımız zaman hani CHP o konuda biraz daha rahat İYİ Parti'ye. Yani
Ama
yansıdığı kimlik sadece CHP tarafından temsil ediyor. Buyur.
şunu da ekleyelim. Yani orada CHP'nin içinde şöyle bir risk var. Yani bugün Türkiye sağında biliyorsun muhafazakar sağ aslında bölündü. Yani fraksiyonlara ayrıldı. Milliyetçi sağ fraksiyonlara ayrıldı. Değil mi? Üç tane parti tarafından temsil ediliyor. Bana şimdi biraz da Türkiye solu da fraksiyonlara ayrılacakmış gibi geliyor. Yani İmamoğlu'nun CHP içerisindeki hikayesi yeni bir partiyi kurmakla biterse hiç şaşırmayacağım. Bu da bu tarz bu kadar yoğun fraksiyonlara ayrılmış bir Türkiye tablosu görmek de benim için şaşırtıcı olmayacak. Özellikle bu seçim sistemi böyle devam ettiği sürece diyebilirim. Yani
Şimdi
onları
ben
da zorlu bir bekliyor.
tabii bununla alakalı ben dün bir şey paylaştım Twitter'da, bilmiyorum gördün mü? Türk siyasi hayatında bazı dönemlerde iki parti egemenliği eğiliminin çok yüksek olduğunu görüyoruz. 50'ler, 60'lar, 70'ler ve 2002 sonrası. Mesela 1950'lerde Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplam oy oranları ortalama 3 seçimde 90'ı buluyor. Yine 60'lar ve 70'lerde Adalet Partisi ve CHP'nin oy oranları 71,5'la başlıyor. 73'te bir 63,1'e düşüyor. 77'de 78,3, iki büyük partinin toplamı toparlanıyor. Şimdi 2023 seçimleri ise bakın Kasım seçimlerinde AKP artı MHP 75'ti. İkisinin toplamı. MHP diyorum, CHP. 2018'de 65'e düştü. 2023 seçimlerinde 60. Bu aslında senin dediğini de teyit ediyor. Ben bu tabloyu paylaştım. İki parti egemenliğinin eğilimi giderek düşüyor. Çünkü burada mevcut hükümet sistemi de parlamentonun işlevini şey yaptığı için, zayıflattığı için ve bir de başkanlık sistemleri, geçen Yunus Hoca da bunu söyledi, vatandaşlarda ilkel bir demokrasi algısı yaratıyor. Yani sadece başkan yönetecek. Yani partilerin önemi gidiyor. İşte diğer kurumların, diğer aktörlerin önemi tali konuma düşüyor. Bu 2028 seçimlerinde çok daha parçalı ve dağınık bir siyasi parti ve meclis tablosunu da önümüze koyabilir. Bilmiyorum, buna katılır mısın? Sonra sorulara geçeceğim.
Tamamen katılıyorum. Yani burada biraz siyaset biliminden belki bir atıf vermek gerekecek. Pipa Norris işte bu seçim kurallarının, seçim makinesinin ve hukukunun siyasi partiler arasındaki mücadeleyi nasıl şekillendirdiğini çok net bir şekilde ifade ediyor. Türkiye'deki model de aslında partilerin çoğalmasını mümkün kılan ve bu partilerin de pastadan pay almasını mümkün kılan bir noktaya evriliyor. Çünkü şimdi yerel seçimler geliyor. Mesela yerel seçimlerde böyle bir bölünme daha bile mümkün olabilir. Çünkü burada şahsi faktörler var ve belediyelerdeki paylaşım birçok noktada daha kolay oluyor ve daha büyük bir pasta var. Yani bir ilden 7 milletvekili, 5 milletvekili meclise gönderirken 50 tane belediyeyi seçtiriyorsunuz. Dolayısıyla taksim etme, küçük partilerin de kendisine pay alma ihtimalleri daha fazla. Dolayısıyla yerel seçimle bu genel seçim arasında Türkiye siyasetinde yeni partileri de görebiliriz. Bunu da ben daha çok CHP ve CHP'ye yakın networklerden oluşabileceğini düşünüyorum. Tabii ki büyük pastanın İmamoğlu üzerine kurgulanabileceğini düşünüyorum. Burada da şunu da söyleyelim. Yani bu da yanlış olmayacaktır. Mevcut oligarşik yapıda ben Kemal Bey'in siyaset yapma tarzını ve parti içerisinde otoriter fakat dar bir network üzerinden kendi iktidarını yeniden üretebilmesini biraz 2015-16 bandındaki Devlet Bahçeli MHP'sine de benzetiyorum. Yani bu yüzden bu kongre süreci belki aynı o dönemdeki gibi mahkemelerde bitebilir. Yani İmamoğlu ile eğer Kılıçdaroğlu arasında bir rekabet olursa ve bunun sonucunda da Akşener'in İyi Parti'yi kurduğu gibi İmamoğlu'nun da yeni bir parti kurma ihtimali oldukça güçlü gözükebilir, olabilir.
Evet, olabilir. Yani Türkiye'deki siyasi paradigma, yeni kurulacak siyasi partiler, siyasi hareketler ve küçük partiler için verimli bir arazi sunabilir. Diyerek sorulara geçelim. ID Hukuk bir soru sormuş. Altılı Masa'nın kurulmasının tek sebebi Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Akşener'e dayatmak amacı olduğunu düşünüyorum. Siz bu konuda böyle düşünenler var. Bir de bir müddet sonra buna evrildiğini söyleyenler var. Ne dersin İlteniş?
Ya ben ikisinin ortasındayım aslında. Yani böyle bir amaçla kurulduğuna eminim. Yani böyle bir niyetin olduğunu, yani bir senaryolardan bir tanesinin bu olduğuna eminim. Fakat ikinci senaryo da şuydu. Yani o dönemde çok popülerdi. Yani ittifak siyasetiyle ancak otoriter bir rejim mağlup edilebilir anlayışı her yerde çok popülerdi. Bir de şunu unutmayın. Altılı Masa fikri ilk defa Altılı Masa Şubat ayında toplanmıştı. 2022 Şubat'ta toplandı. Aralık, Ocak ayı gibi bu konuşulmaya başlanmıştı. Yani Aralık ayı gibi çok dillendiriliyordu. Aralık ayı aynı zamanda nedir onu da söyleyeyim. Enteresan ve bir paralel onu da söyleyelim. Macaristan'daki Altılı Masa'nın Orban karşısında kazanıyor olduğuna dair anketlerin çıktığı aydı. Yani o aydan itibaren hem Avrupa'daki hem Amerika'daki liberal çevreler bu ittifak siyasetiyle seçimin kazanılabileceği yönünde kesin kanaat oluşturdular. Bunun da iki temeli var aslında. Birincisi Türkiye'deki yerel seçimler, ikincisi Macaristan'daki yerel seçimler. Her iki yerel seçimlerde de muhalefetin ittifakla kazanması, üstüne Macaristan'daki altılı masanın kazanıyor gözükmesi, sonra Çekya seçimleri, onun pek Türkiye'de konuşulmadı. Çekya'da da işte Babiş'e karşı bir muhalefetin ittifakıyla zafer kazanması, Türkiye'de de acaba muhalefeti genişletirsek böyle bir siyasi zafere evrilebilir miyiz anlayışının doğabilmesine yol açtı. Fakat başından itibaren böyle bir ittifak modeli, bu altı partinin bir araya gelmesi bir siyasetsizlik doğuracaktı. Ben bunu defalarca o zaman da dile getirdim. Bu siyasetsizliğin sonucunda da siyasi zafer elde edebilme ihtimali çok düşüktü. Nitekim öyle de gerçekleşti.
Ama bazı aydınlar da, daha doğrusu açık konuşalım burada, sözde aydınlar da buna çanak tuttu. Zaman siyaset zamanı değil diyerek, yani o siyasetin cevvalliğini bir kenara bırakarak buna çanak tuttular maalesef. Onları da konuşacağız. Bol bol konuşacağız arkadaşlar. Bu arada bir duyuru yapalım. Biz memleket meselesini artık İlter İş'le ben yapacağım. Berk Hoca'yla daha önce yaptığımız bir program vardı. Memleket meselesi. Buradan da duyurmuş olalım. Sadece günü belirlemedik. Haftaya başlayacağız. Her hafta Türkiye'nin siyasi gündemindeki önemli meseleleri İlter İş'le birlikte yorumlamaya başlayacağız. Ben orada moderatör olmayacağım. Ortak bir program olacak. Demek inşallah güzel bir program olur hocam. Sen ne dersin?
Evet, güzel bir şey geçiririz, sezon geçiririz.
İnşallah. Elif Hanım sormuş. Hocam, Kılıçdaroğlu kaybedeceğini bilerek mi girdi sizce, yoksa basiretsizlik mi? Çevresindekiler Deva, Gelecek, CHP'den bir şeyler koparmak için bu yalanı yaşadı ama kendisinin ne kazancı olduğu anlayamıyorum. İstifası istiyor, partinin kaynağını harcadı, kredibilitesini bitirdi. Ne için?
Ben bunu cevaplamama hiç gerek yok. Kemal Bey zaten bunu cevapladı. Amerika seyahatinden hemen sonra attığı tweette hatırlayacaksınız. Kazanabilir miyim bilmiyorum ama bu riski alacağım dedi.
Deneyeceğim
dedi. Dolayısıyla zaten kendisi bunun cevabını veriyor.
Tamam. Diğer sorumuza geçelim. Kutlu Kağan bir yorum yapmış. Gültekin Uysal Deva Gelecek hattına racon kestiğinde Meral Hanım ile Gültekin Uysal arasında masa içi ittifak kurmayı her iki tarafa da ilettim. Zamanla Temel Bey'i de yanlarına alabilirlerdi ama olmadı demiş.
Ben bunların çok daha erken şekillendiğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla bu tarz dışarıdan sonradan çeşitli tavsiye ve müdahalelerle bu iş olmaz. Yani altılı masa kurulduğunda zaten belli bir anlaşma zemini sağlanmıştır. Çünkü bize altılı masa kurulduğundan sonraki toplantılar gelişen sürecin oldukça planlı olduğunu gösteriyor. Bakın bunu planlı olduğunu nereden anlarsınız? Adayın bir yıl boyunca konuşulmamasından anlarsınız.
Tabii.
6 tane lider adayın konuşturmaz ve aday konuşulması Saadet Partisi'ne tekrar denk getirilir. Yani bu tamamen en başından itibaren.
Seçime dair hiçbir somut başlık konuşulmadı.
Yani aday bunun somut hali, en somut hali hiçbir şekilde konuşulmaması bu protokollerin zaten çok başından yapıldığını gösteriyor.
Bülent Bey bir soru sormuş. İlter İş, bu arada Bülent Gül Beyefendi sıkı bir Cumhuriyet Halk Partilidir. Eski bir atadan dededen CHP'lidir. Mamak'ta bir köyde uzun yıllar muhtarlık yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi değerlerini özümsemiş birisidir. Buradan Sayın Muhtarımıza selamlarımızı iletelim. Ne sormuş Bülent Bey? Kıymetli Nurettin Hocam ve İlter İş Hocam, bu seçimde veya geçmişte olan seçimlerde iktidarın, muhalefetin hepsinde bir yön veren, akıl oyunu yaptıran adam olduğuna kanaat ettim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani muhalefeti yönlendiren, sureti muhalefetten görünen ama iktidara çalışan birileri ya da birisi var mı diye sormuş kıymetli muhtarımız.
Bülent Bey, bu dünyanın bütün ülkelerinde vardır. Yani siyasi iktidarlar çeşitli kişileri muhalefetin içerisine destekleyerek kendi çıkarları için maksimize etmek için, kendi çıkarlarını maksimize etmek için onları belli doğrultularda çalıştırırlar. Ama onlar da kendi çıkarlarını maksimize ediyordur. Yani burada karşılıklı bir çıkar ilişkisi vardır. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi bazıları seçimi kazanmayı hiçbir zaman arzulamadı. Kendi siyasi pozisyonlarını korumayı arzuladı. Bu nedenle de böyle bir sonuca ulaştık. Eğer seçimi kazanmayı arzulasalardı aklın yolu bir, herkesin gördüğü belliydi. Muhalefete önderlik edebilecek doğal adaylardan bir tanesi bu kampanyayı üstlenir ve bugün farklı bir senaryoyu konuşuyor olurdu.
Evet, çok teşekkür ederim. Bülent Bey'den sonra kim sormuş? Bir saniye. Alpay Okyay Beyefendinin bir yorumu olmuş. Ülkedeki bu kadar olumsuzluklara rağmen %25'i geçemeyen CHP ile iktidara talip olamayız. Merkez sağ bir çizgide doğru adaylar ve doğru söylemler ile yerel seçime gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersin İntiriş?
Yani ben ittifak siyasetinin bundan sonrası için çok başarılı sonuçlar üretemeyeceğini düşünüyorum. Burada şöyle bir şey de söyleyelim. Mesela ben bunu geçen gün de başka...
Unutma, çok özür diliyorum. Can Bey'in de şöyle bir soru sormuş. Aynı bağlam. Yerel seçimlerde CHP, İYİ Parti ittifakı devam eder.
Zaten bunu aslında cevapladık hemen yayının başında. Fakat şunu da ekleyelim Nurettin. Burada bence temel kritik meselelerden bir tanesi şu. Kemal Bey bir masa kuran, ittifak oluşturan lider olarak marka değerini kaybetti. Yani en büyük ortağını az önce bahsettiğim hukuki yollara uymayarak, kendi koymuş olduğu kurallara uymayarak zaten masada krize neden olmuştu. Dolayısıyla Kemal Bey'in olduğu bir senaryoda ben partilerin çok fazla ittifaka yanaşabilme ihtimalini çok görmüyorum.
Ya bir de şunu kabul etmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu sadece kendi siyasi itibarı değil, yanında duran herkesin değeri gitti. Ekrem Bey ve Mansur Bey artık muhalefetin en böyle makbul figürleriydi. 14 Mayıs akşamı onların saygınlığı gitti. Meral Hanım'ın saygınlığı gitti. Yani HDP oy kaybetti. Yani bir de böyle bir şey var. Yani Kemal Bey ve bu siyaset üstü bir zorlama adaylık sadece Kemal Bey değil, Kemal Bey'in etrafında, yanında, yöresinde kümelenen herkese, onu destekleyen, ya 40 yıllık Rujen Çakır bile çok darbe aldı bu süreçte. Yani onları da unutmayalım. Kemalcem söylemez. Buyur, bir şey ekleyecektim.
Bu şöyle bir durum mu oluşuyor hakikaten? Burada bir yani formasyon itibariyle liberallerde çok ciddi bir iyimserlik oluşuyor. Yani 1989'da Fransız devriminden sonra nasıl bir iyimserlik varsa, 1989'dan sonra nasıl bir iyimserlik varsa, bugün de işte ekonomik kriz sonrasında böyle bir iyimserliğe kapıldılar. Burada net bir altta okuma ve formasyon ve bilişsel süreçlerdeki temel yanılgılardan bir tanesi var. O da şu, aslında ben sana ekleme yapacaktım programın başında. Yani bizde şöyle bir oluşum oluyor. İşte ekonomik kriz var. İnsanlar bu ekonomik krizden dolayı acı çekiyorlar. Demek ki partilerini değiştirecekler. Ya arkadaşlar, hiçbir insan temel siyasi motivasyonunun kaynağında tek başına rasyoneliteyi görmez. Burada her insan bir topluluğun bir parçası, bir çeşitli bağlarla güçlenmiş bir yapının içerisinde yaşıyor. Bir aile babası, bir mahallede bir adam. Herkesin bir statüsü var, sosyal statüsü var ve bu mahallenin içerisinde oluşmuş bir kültürel kodlara içerisinde siyasi katılımını da aslında sağlıyor. Dolayısıyla rasyoneliteyi insanın merkezine bu kadar koymak ve hesap eden bir varlık olarak insanı bu kadar görmek, bu yanılgının da temelinde var diye düşünüyorum.
Motivated reasoning diye bir şey var. Mesela Tayyip Erdoğan seçmenlerinin birçoğunda o var. Yani emotional voters var. Neyse, rasyonel değil insan. Tamamen akılla açıklayamıyoruz insanı. Kemal Cem söylemez. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaşı. Kendisine de buradan selamlar. Çok değerli izleyicilerimizden bir tanesi. İyi Parti belediyedeki rantları kaybetmeyi göze alıp kitabın ortasından sormuş. CHP'den ayrılabilir mi?
Ben bu soruyu şundan dolayı önemsiyorum. Yani bence İyi Parti'de siyaset yapanların şunu da sorması lazım. Hani şey vardır ya, bu argo tabirle bugünlerde çok söyleniyor ya, biz ne yaşadık falan. Yani siz ne yaşadınız? Yani bu özellikle Aralık'la Mart ayı arasında ne yaşadınız, onun bir görmeniz lazım. Ben şunu görüyorum açıkçası. Burada bir rant paylaşımı falan pek görmüyorum. Ben daha çok CHP'nin belediyelerinin ve onların kaynaklarıyla Kemal Bey'in adaylık projesini başardığını görüyorum. Dolayısıyla böyle bir yapıda İYİ Parti'nin de kaybedebileceği çok fazla şey yok. Ve tam tersi belki CHP'nin kazanacağı çok fazla şey olabilir böyle bir ittifakın dağılmasından dolayı. Yani her iki parti de buradan kazanabilir. Çünkü bir konfor alanı üzerinden zaten güçlü oldukları yerlerde çeşitli kaynak paylaşımı şeklinde bir siyaset kurgulamaları hem siyasetin dinamizmini hem yaratıcılığını hem de popülist taleplerin gerçekleşmesini dolayısıyla geniş halk kitlelerinin siyasetten daha fazla pay almasını engelleyen bir şey diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim. Yorumları ekrana getiriyorum. Vaktimiz daraldı. Berk Oktay Emre sormuş. 2024 seçimlerinde Kılıçdaroğlu gene davayı bahane edip İmamoğlu'nu aday göstermemezlik yapabilir mi?
Eğer seçimi kazansaydı kesin yapardı.
Kesin.
Kesin yapardı seçimi kazansaydı. Ama şimdi Kemal Bey eli zayıf. Kemal Bey'in eli zayıf. Dolayısıyla İmamoğlu'na aday göstermek onun için daha büyük bir avantaj olur. Yani ama orada İmamoğlu'nun kazanması mı kazanmaması mı kendi lehine gelişir. Yani bunun üzerine çok düşünmedim ama İmamoğlu'nu aday göstermemek gibi bir lükse bence sahip değil. Fakat göstermek zorunda gibi görüyorum. Göstermesi de elini rahatlatır şu anda. Çünkü Kemal Bey'in şu an en temel korkusu İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın aday olması ve bir şekilde partiyi kongreye götürecek imza sayısına sahip olması. O da 650 civarı bir imza oluyordu. Çok ciddi bir rakam. Yani çok zor gerçekten bu imzayı toplaması. Fakat tabii Türkiye siyasetinde her şey olabilir ama bu nedenle de belediye aday göstermek onun için tehlikeli bir durum değil.
Şöyle bir şey olsa belediyeye aday gösterme konusunu tekrar bence revize düşünmek için yani tekrar düşünebilir. Eğer İmamoğlu'na biliyorsunuz 14 Aralık'ta İmamoğlu'na aslında yasak gelmedi. Yasak gelme ihtimali geldi. Bunu her yayında söylüyorum. O yasak gelme ihtimali biraz daha artar. Bir üst mahkemede bunu tasdik ederse o belki Kemal Bey için bir bahane olabilir ama şu an bir bahanesi yok. İmamoğlu mecbur aday gösterecek. Ama dediğimiz gibi bu da çok Tayyip Erdoğan'ın İmamoğlu hakkında ne düşündüğüne de bağlı. Belki sandıkta mağlup etmek istiyor da olabilir. Çünkü fark az. Fark az. İstanbul'daki fark kapanabilir. Ki HDP destek verecek mi, İYİ Parti destek verecek mi? Bunların hepsi birçok değişken. Can Bey iki soru sormuş. Daha önce galiba Can Bey'in ben bir sorusunu ekrana getirmiş miydim? Getirmiştim. O yüzden onları alamıyorum. Kusura bakmayın. Şey sormuş, Onur Bey sormuş. Onur Bekmezci. Bir sene boyunca aday konuşulmadığında Meral Hanım nasıl uyanamadı tuzağa? Bunu dedik. Tekrar söylersen sevinirim. Cevap.
Protokoller dedim ben birincisi. İkincisi de böyle bir dev bir proje olduğunu bence çok önemsemedi yani. İki temel meselesi var. Ama protokol olduğu zaman size büyük bir rahatlama getiriyor aslında bu. Yani sonuçta bir karar alınmış ve herkes imza atmış. Fakat buna uyulmaması tabii enteresan bir sonuç doğurdu. Bu çok konuşulacak bir mesele. Bundan sonraki yıllar için onu söyleyeyim. Türk siyasal hayatı çalışan siyaset bilimciler başta olmak üzere çok bunun üzerinde konuşmalar olacak. Ya, Güneş Motel 2.
Tabii.
Yani Güneş Motel 2 aslında bu.
Güneş Motel bence bunun yanında çok daha ahlaki kalıyor ama neyse onu da konuşuruz. Kutlukan bir soru sormuş. Gültekin onlara o zaman necen racon kesti? Ben anlamlandıramıyorum demiş Kutlu Hoca. Hani sorusu vardı ya. Ona bir şey vermiş. O zaman Gültekin neden böyle bir çıkış yaptı diye bir şey sormuş. Buna diyeceğim bir şey var mı?
Vallahi ben çıkışını hatırlayamadım ama.
Cumhurbaşkanı adayı eski AKP'lilerden, bu rejimin taşlarını döşeyenlerden olmayacak gibi Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı itham eden bir çıkış yapmıştı ya. Hatırlıyor musun?
Pazarlığını güçlendirebilir. Yani benim de aldığım zaten çok önceden duyduğum başka şeyler var. Yani bazı şeyler böyle her yerde hani söyleyemiyoruz ama yani ben Gültekin Uysal'ın çok önceden Kemal Bey'le zaten bir uzlaşıya girdiğini düşünüyorum. Çünkü aslında matematiksel olarak Kutlu Kağan burada haklı. Yani bu denklemde Demokrat Parti'nin pozisyonu çok oturmuyor. Yani neden Demokrat Parti var sorusu biraz boşlukta kalıyor. Fakat işte onun da karşılığında aldığı bazı şeyler olduğunu gördük yani. Yoksa hiç kimse Demokrat Parti'ye bir şey vermeseydi siyaseten stratejik olarak da bir anlam ifade eden bir parti değildi. Dolayısıyla
Yorumladık hepimiz yani. Tarihsel sembol dendi ki o sembolü kaç kişi hatırlıyor. Bir de ben şöyle bir metafor yapmıştım. CHP başrol, İYİ Parti yan rol, Saadet Partisi karakter oyuncu, DP figüran gibi. Ama onun da figüranın da altını doldurmuyordu. Neyse diğer bir sorumuza geçelim. Arkadaşlar iki soruyu alamıyorum çünkü vaktimiz 50 dakikayı doldurduk. Son soruyla devam edelim. Makul Türk sormuş. İki güzel adama selamlar öncelikle. Çok teşekkürler. Bu netameli süreçteki kavi ve metin duruşunuz için tebrik ederim. Tekrar teşekkürler. İYİ Parti kimlik sorununu aşmayı sizce başarabilecek mi? Şimdiden teşekkürler.
Tabii bunu süreç içerisinde göreceğiz ama ben sadece şu cümleyle bunu cevaplayayım. Yani bir siyasi parti yalnızca stratejik olarak hatta organik olarak bir araya gelmiş kitlelerin anlamlı siyasi vaatlerin arkasında toplanmasıyla oluşmuyor. Bu aynı zamanda spiritüel ve bir tarafıyla da entelektüel bir nokta. Dolayısıyla İYİ Parti'nin şimdi yapması gereken şey şu. Yani artık maddi araçlara sahip, yani parlamentoda grubu var, teşkilatları var, örgütleri var, genel merkezi var, hazine geliri var vesaire. Şimdi yapması gereken bu bahsettiğim az önce, yani biz kimiz, neden buradayız ve niçin varızın cevabı olan bu spiritüel ve entelektüel altyapıyı doldurmak. Eğer bunu başarabilirse, yapabilirse bu kimlik sorununu aşmak bir tarafa çok daha başarılı da çıkabilir. Ama bunu ne gösterecek? Bize süreç gösterecek. Şimdi izleyeceğiz.
Evet. Yeter, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza lütfen abone olmayan varsa kanalımıza abone olurlarsa mutlu oluruz. Programlarımıza devam edeceğiz. Daha önce yayında dediğim gibi bizim İlteriş Ergun'la her hafta Memleket Meselesi adlı bir programımız olacak. Daha önce kıymetli Berk Esen Hoca'yla yapıyorduk. Şimdi İlteriş Ergun'la devam edeceğiz. Her hafta Türk siyasi hayatını, Türkiye'deki siyasal gündemi konuşmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce yorumlayacağız. Herkese ben iyi akşamlar diliyorum. İlteriş kapanışı sen yap istiyorsan.
İzlediğiniz için ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.